Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır programı hazırladı. Recep Özlem sizlere sesimizi ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp, yine sizlerle birlikteyiz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz Hayatın Sesleri, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız.
Acıttığın kalbimle savaşıyorum yeterince. Keşke, keşke geriye dönsek sessizce. Ama keşkeler yetmez, biliriz ikimiz de. Aşk için, aşk için. Yaşımla yıkasam da her
stüdyomuzda meme cerrahı Profesör Doktor Ercüment Tekin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk efendim.
Merhaba. Şimdi Ekim ayı tüm dünyada ve tabii ki ülkemizde de meme kanserini bilinçlendirme ve farkındalık yaratma ayı olarak belirlenmiş. Ve 15 Ekim'de Dünya Meme Sağlığı Günü.
Evet.
Hem Ekim ayının bir bütün olarak dünyada meme kanseri bilinçlendirme farkındalık ayı olarak belirlenmesi, bir de gün olarak belirlenmesi var. Yani 15 Ekim. Niye böyle bir gün? Önemi nedir?
Yani aslında bir ay, bu ay boyunca dünya çapında meme kanseri farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser tipi. Türkiye'de kadın kanserlerinin %40'ını meme kanseri oluşturuyor. Ve her 8-9 kadından biri maalesef yaşamı boyunca meme kanseriyle karşılaşıyor. Meme kanseri bu kadar sık görülmesine rağmen farkındalığı yüksek olan toplumlarda çok erken yakalanmakta. Meme kanseri dünyanın en erken yakalanabilecek kanser türlerinden biri. Yeter ki farkına varılsın, neler yapılması gerektiği toplum tarafından bilinsin. Gelişmiş toplumlarda meme kanseri daha çok görülüyor ama ölüm oranları çok daha düşük. Bunun nedeni erken tanı. Erken tanıyı sağlayacak tedbirleri topluma anlatmaya çalışıyoruz. Ve tıpta cerrahi, ilaç tedavileri vesaire hepsindeki en büyük gelişmelere rağmen erken tanının getirdiği faydayı hiçbiri sağlayamıyor. Onun için erken teşhis meme kanserinde çok çok önemli ve toplumda meme kanseri farkındalığını yarattığımızda meme kanserinde ölümleri otomatik olarak düşürüyoruz. Onun için çok önemli.
Evet, bu çok önemli. Bir de erken tanıda meme kanseri çok hemen ortaya çıkabilecek türden diyorsunuz. Erken tanı çok önemli.
Evet.
Ve hemen de yakalanabiliyor.
%100 yakalarız dememiz mümkün değil. Evet. Ama taramalarla tümörün görünebildiği en erken dönemde tümörü yakalamak hedefimiz. Bu yakalama bazen 2 milimetre, 1 milimetrelik tümörü yakalayabiliyoruz. Oysa bazen 2-2,5 santimlik tümör yakalanamayabiliyor. Meme dokusu içinde, o yoğunluk içinde görünmez olabiliyor. Fakat bu taramaları düzenli yaptığımız takdirde net olarak meme kanserinden ölümleri azaltabiliyoruz.
Evet, aslında hep doktorların da önerisi vardır. Kendiniz de muayene edebilirsiniz kendinizi diye. Hani bu da çok önemli bir şey aslında. Bu konuda da belki hani ay olarak ya da gün olarak bilinçlendirme çalışmaları,
evet,
halk sağlığı konusunda herhalde yapılıyordur.
Şimdi meme kanserinde ne yapabiliriz? Aslında bizim hedefimiz kişinin veya doktorun muayenesinde bulamayacağı dönemde meme kanserini yakalamak. Bu nedenle riskin yükseldiği yaş grubu olan 40 yaşından itibaren yıllık mamografi, meme ultrasonu ve doktor muayenesiyle kişinin hiç fark edemeyeceği düzeyde meme kanserini yakalamaya çalışıyoruz. Bu düzenli kontrolleri yaptıranlarda kendi kendine muayenenin bir önemi yok. Ama düzenli kontrolünü yaptırmayan insanlarda belirtileri ne kadar erken yakalarsa yine o kadar faydalı oluyor. Ama bu bizim yıllık kontrollarda elde ettiğimiz erken tanıdan biraz daha ileri tanı olabiliyor. 40 yaş altı grupta ise rutin mamografimiz yok. Rutin kontrolla gelinmiyor. Aslında 20 yaşından itibaren 3 yılda bir kontrola gelinmesi ve kişiye özel program yapılması önerimiz. Ama 20-40 yaş arasında kadınların ayda bir kez kendini muayenesi son derece önemli. Aslında bütün insanların vücudunu tanıması ve vücudundaki farklılıkları hissederek bu farklılıklarla doktora erken başvurması bütün hastalıklarda tedavinin daha hızlı, daha kolay ve daha başarılı olmasını sağlıyor.
Evet, aslında hani meme kanseri dedik. Birçok çeşidi var kanser türleri, değil mi? Asıl hani genel olarak açıklayacak olursanız kanser nedir?
Kanser nedir? Normalde hücrelerimiz kendilerine verilen görevleri belli bir program içinde yapıyor. Doğuyor, görevini yapıyor ve belli bir sürede ölüyor. Yeni hücreler tekrar oluşuyor. Bu sürecin tamamen bozulduğu bir sistem. Hiç gerek yokken son derece fazla üretiliyor ve normalde programlanmış olan ölümden de kendini kurtarmış oluyor. Yani çok daha uzun yaşayan, çok daha fazla üretilen, vücuda hiç gereği olmayan hücreler yaratılıyor. Bu hücrenin DNA'sında, genetik yapısındaki bir bozukluktan dolayı oluyor ve hücre vücudun kontrolünden çıkarak kendi başına çok fazla çoğalmaya başlıyor. Meme kanserinde de süt kanallarında en çok veya süt bezlerinden bu tip hücreler oluşmaya başlıyor. Hiç süt kanalı hücresine vücudun ihtiyacı yokken sonsuz çoğalan bir hücre grubu oluşuyor. Memede başlıyor. Oradan koltuk altı lenflerine yayılabiliyor. Vücuda yayılabiliyor. Biz memedeki kanseri ne kadar küçükken yakalarsak, hiçbir yere gitmemişken yakalarsak o kadar başarılı tedavi ediyoruz. Ama ne kadar vücuda yayıldıysa başarımız o kadar azalıyor ve tedavi sürelerimiz ve dozlarımız ve tedavinin büyüklüğü o kadar artıyor maalesef.
Evet, bir dönem şöyle söylerler, yani bu halk arasında çok yaygınlaşmıştı. İşte kanserli hücreye bıçak değdiği zaman yayılır. Böyle bir şey var mı?
Böyle bir şey kesinlikle yok. Dünyada çok uzun yıllardır yapılan araştırmalar var. Bu söylentinin çıkma nedeni de şu aslında bence. Bir insanın kanser olduğu biyopsiyle ortaya konuluyordu. Özellikle eski tarihlerde biyopsiyle ortaya koyuyorsunuz ve ileri evre bir kanser ve hastayı kaybediyorsunuz. O nedenle de hastanın asıl ölüm nedeni hastalığının çok ileri olması iken o aradaki yapılan biyopsi ölüm nedeni olarak algılanıyordu. Oysa şimdi biz hiç hayat tehlikesi kalmayan hastalarımız var tedavi ettiğimiz ve hepsine ilk önce bıçak değiyor. Yani ilk önce bir biyopsi yapılıyor. Çünkü bir kanser diğer tüm yöntemlerle sadece şüphe edilen düzeyde kalıyor. Gerçek tanının konulması ise o kanserli dokudan küçük bir parça alarak onun mikroskopta incelenmesidir. Ve bu incelenme sonrasında tedavi süreci başlıyor. Erken evre olduğunda hiçbir şey olmuyor. Ama bu söylentinin çıktığı yıllarda ise hep ileri evre hastalar ve biyopsi yapılan ölen hastalar olduğu için bıçak değdiği zaman ölür düşüncesi vardı. Hayır, bıçakla bu hastalık tedavi edilir ve hiçbir negatif etkisi yoktur.
Evet, erken tanıda yapmış olduğunuz tedavi yöntemi nedir?
Meme kanserinde erken tanıda tümörün çok küçük olduğu, memede tek odaklı olduğu durumlarda sadece memedeki tümörü 1 santimlik sağlam sınırıyla beraber çıkarıyoruz. Koltuk altı lenflerine gitmediğini düşünüyorsak bir boya verip tümör koltuk altı lenf nodlarına gidercesine o boya koltuk altına gidiyor. İlk gittiği lenf nodunu çıkarıyoruz. Onun içinde de tümör olmadığını ispat ediyoruz ve bu tedaviyle bitmiş oluyor. Tümör boyutu çok küçükse, koltuk altı lenf nodlarına gitmemişse hastamız kemoterapi falan almıyor. Ama mutlaka ışın tedavisi alması gerekiyor. Çok erken olmasına rağmen bazen tümör birçok odakta oluyor. O zaman memenin tümünü almak. Çoğu zaman da memenin içini boşaltıyoruz ve bir protezle veya kendi dokusuyla yeni bir meme yaparak işi tamamlıyoruz. Erken tanıda ilk tedavimiz cerrahi oluyor. Cerrahiden sonra çıkan patoloji sonuçlarıyla hastalığın net evresini ortaya koymuş oluyoruz. Ve bundan sonra da ek tedaviler gerekiyorsa onları yapıyoruz.
Evet, ama ilerlemiş olan kanser, meme kanseri türünde de...
İlerlemiş meme kanseri... Lokal ilerlemiş dediğimiz bir tür var. Bu vücudun geneline yayılmamış ama meme ve koltuk altı bölgesinde ilerlemiş hastalar oluyor. Bu hastalarda ilk önce ilaç tedavisiyle tümörü küçültüyoruz. Hastalık sanki erken evredeymiş gibi tedavi sonucunda bir noktaya geliyor. Ve o noktaya geldikten sonra erken evredeki hastalara yaptığımız tedaviyi yapıyoruz. Bir de bütün vücuduna yayılmış olan hastalarımız var. Karaciğer, kemik, akciğere hastalık yayılmış olabiliyor. İlaç tedavisiyle bu yayılmaları yok ediyoruz, geriletiyoruz. Yine hasta erken evreye gelmiş gibi oluyor. Ondan sonra cerrahi yapıyoruz.
Evet, yani aslında çok sıklıkla görülür oldu ülkemizde de. Hani artık 40 yaştan sonra denilen meme kanseri türü bayağı yaş olarak küçüldü. Küçük yaşlardaki insanlarda da görebiliyoruz artık, değil mi?
Evet. Yani benim mesleğe ilk başladığım dönemlerde 20 yaşlarında biri geldiğinde aklımıza pek meme kanseri gelmezdi işin gerçeği ve görmezdik de. Genelde işte menopoz sonrası hastaların hastalığı olarak bilinirdi. Daha sonra 40'lı yaşlara doğru gelmeye başladı yaşlar ve şu anda 20 yaşında bir hasta geldiğine dahi bir meme kanseri olabileceği düşüncesinde oluyoruz her zaman. Erken yaşlarda sınıra doğru kaydı maalesef.
Evet, bu böyle oldu. Peki korunmak için neler yapabiliriz?
Meme kanserinin oluşmasını engelleyici bir yöntem yok maalesef. Meme kanserinin olması riskini arttıran durumlar var. Örneğin sigara içmek, düzenli alkol kullanmak. Bunlar meme kanseri ve diğer tüm kanserlerin riskini arttırıyor. Kilolu olmak kanser riskini arttırıyor. Bunlardan kaçınırsak meme kanseri olma riskimiz biraz daha azalıyor. Ama şunu yaparsanız meme kanseri olmazsınız diye bir şey söyleyemiyoruz maalesef. Yani çok fit olan, hiç alkol kullanmayan, hiç sigara içmeyen insanlarda da meme kanserini maalesef görüyoruz. Ama kilolu, alkol ve sigara kullanan insanlarda risk biraz daha fazla oluyor. Spor yapmak bütün kanser risklerini azaltıyor. Meme kanser riskini azaltıyor yine. Ve beslenmede sanayi ürünlerinden daha çok doğal beslenmeye yönelmemiz lazım. Çünkü meme kanseri olan insanlardaki en önemli faktörlerden biri çevresel faktörler. Japonya'da meme kanseri az görülüyor ama Amerika'ya taşınan meme kanserli hastaların ikinci jenerasyonda aynı Amerika'daki düzeye çıkıyor. Beslenme düzeyi, çevresel faktörler değiştiğinde meme kanseri riski artıyor. O nedenle raftan alıp işlenmiş bir gıda, uzun süre beklemiş bir gıdanın içindeki toksik maddelerin çok fazla olduğunu bilmek lazım. Kullandığımız birçok makyaj ürünü, şampuanlar, bunların hepsinde toksik ürünler var. Toksik ürünler kullanır kullanmaz bizi kanser yapmıyor. Ama kullanım sıklığı, karşılaştığımız dozun yüksekliği ve sürenin uzun olması sonucunda kanser gelişiyor. Ve meme kanseri de bu tip kanserlerden biri.
Evet, peki genlerle alakası var mı? Hani çok genetikle bağlantılı olduğu söylenir.
Evet, yani genlerdeki bir hasardan oluşuyor meme kanseri ama bir de aileden gelen genetik değişiklikler meme kanserinde etkin olabiliyor. Bu bizim hastalarımızda %10 civarında. %90'ında genetik bir etkinlik yok. %10'unda böyle bir genetik problem var. Ve bakıyorsunuz hastanın ailesinde 3 tane meme kanseri var. Anne, anneanne ve teyze meme kanseri. Böyle bir hasta karşımıza geldiğinde 3, 2 birinci derece yakın akrabası ve ailede 3 meme kanseri olduğunda bu hastada bizim meme kanseri olma riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz ve daha dikkatli olmak zorundayız.
Evet, bazen tabii basında okuyoruz ünlüler. Ailesinde böyle bir kanser türü varsa meme kanseri ameliyat olmayı tercih ediyor. Yani hiçbir şey yoksa.
Evet.
Yani meme kanseri olmamış, kansere yakalanmamış ama böyle bir risk var diye mesela memelerinin ameliyatla aldırmak gibi. Evet. Bu doğru bir şey midir?
Tabii bu ben istiyorum bunu yapın diyene yapılacak bir işlem değil. Yapmıyoruz zaten. Burada riskin yüksek olması lazım. Ünlü olarak hani bizim bilim adamı olarak da çok desteklediğimiz Angelina Jolie herkes bunu açıklamıyor, gizli yapıyor ama böyle bir önemli figürün açıklaması dünyada farkındalığı arttırdı. Bu riskin azaltılabileceğini gösterdi. Angelina Jolie'nin aile hikayesinden dolayı %70'lere varan bir kanser olma riski vardı. Normal toplumda %13 civarında %70 riski vardı. O nedenle her iki memesi boşaltıldı ve protez konuldu. Bu sayede riski %10'un altına düştü. Yani normal bir kadından daha düşük hale geldi. Bu farkındalık kanser gelişme riskinin yüksek olduğu insanların bunun farkına varmasıyla bu işlemler artıyor. Ülkemizde de çokça yapılıyor ama toplumda duyulmuyor tabii. Evet. Ülkemizde de bunun yapıldığı ünlü insanlar var.
İnsanlar var diyorsunuz ve tabii %70-80 gibi bir risk olması gerekiyor. Sayın Tekin, önerecekleriniz varsa bir iki cümleyle almak isteriz.
Evet, meme kanserinden korkmayınız lütfen. Meme kanseri dünyanın bir gerçeği. Şu anda bunu yok edemiyoruz ama erken tanı koyup çok iyi tedavi edebiliyoruz. Onun için 20 yaşından itibaren bütün kadınlar lütfen kendilerini ayda bir kez muayene etsinler. 40 yaşından itibaren de yıllık doktor kontrolları ve mamografileri mutlaka yapılsın. Bu sayede erken tanıyla yaşamları kurtulabilir. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam 80 85'lere durup dururken çıkmıyor. Bize zarar verecek şeyler konusunda tedbirler aldıkça yaşam süresi uzuyor. Umarım bütün kadınlarımızı kurtarabiliriz erken tanı sayesinde.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için sağ olunuz.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Meme cerrahı Profesör Doktor Ercüment Tekin stüdyo konuğumuzdu.
Sessiz dalar gider, hayaller kurar gibi. Bir avuç çal benden, yüreğine ekle. Bu en son yakarış benden. Sana bir tek, sana. Taşır gibi her gün alev alev yeniden yanar gibi. Gökyüzüne bakar bazen, yüzünü arar gözler. Sessiz dalar gider, hayaller kurar gibi. Bir an uçal benden, yüreğine ekle. Bu en son yakarış benden. Sana bir tek, sana yüreğine al beni, ellerine sakla, gecelere sar beni, yıldızlar ışığım olsun. Yüreğine al beni, ta derine sakla, gecelere sar beni, yıldızlar ışığım olsun.
Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Canan Fethvacı telefon attığımızda. Merhaba efendim. Alo. Sesim geliyor mu? Evet, ben stüdyoda ses duyamıyorum. Canan Hanım beni belki duyuyor ama ben Canan Hanım'ı duyamıyorum.
Küçük mini ama.
Evet, şimdi duydum Canan Hanım. Alo.
Çikolatalı olacak sadece.
Biraz sonra tekrar bağlantımızı sağlayacağız. Hemen hatırlatalım. Dün Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Canan Fethvacı ile görüşecektik ama teknik bir sıkıntı nedeniyle görüşememiştik. Şimdi görüşmek istiyoruz. Alo.
Alo.
Merhaba efendim. Beni duyuyor musunuz?
Alo.
Beni duyuyor musunuz efendim? Canan Hanım.
Alo.
Canan Hanım merhaba.
Ben sizi çok zor duyuyorum. Duymuyorum desem daha doğru.
Evet, peki şu anda duyuyor musunuz? Bir kez daha deneyelim. Canan Hanım beni duymuyor galiba. Alo.
Efendim.
Hemen hatırlatalım. Bu arada bağlantıyı sağlayana kadar Canan Hanım eğer beni duyuyorsa sohbetimize başlayabiliriz. Ama ben arkadaşlara rica edeyim bir kez daha arasınlar. Bildiğiniz gibi Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucu kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ilan edildi. Kız çocuklarının karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması, onların güçlendirilmesini hedefleyen bir gün Dünya Kız Çocukları Günü. Alo.
Efendim, duyuyorum şimdi.
Şimdi duyuyorsunuz efendim. Şimdi konferansın ikincisi bu yıl 11 Ekim'de İstanbul'da yapıldı. Konferansta neler konuşuldu hemen öğrenmek isteriz Dünya Kız Çocukları Günü'nde.
Dünya Kız Çocukları Günü'nde öncelikle kızların okumasının önemi vurgulandı. Biliyorsunuz 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri Birleşmiş Milletler'in herkesin kaliteli eğitime erişimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği en önemli konularından bir tanesi. Onun için de biz Birleşmiş Milletler'le birlikte UNICEF, UNFPA, UN Women gibi Birleşmiş Milletler'in kadınlarla, çocuklarla, nüfusla ilgilenen kurumlarıyla birlikte bu konferansı düzenledik. En başta kızlara eşit haklar verilmesi, kızların okumalarının önünün açılması, kızların güçlü birer birey olarak yetişmelerinin önemi konuşuldu. Şöyle ki bir kız çocuğu okuduğu zaman hem ailesinin bütçesine hem ülkenin ekonomisine katkısı çok fazla oluyor. Aynı zamanda kızlar okudukları zaman daha sağlıklı aileler yetiştiriyorlar. Dolayısıyla toplumun sağlığının daha iyi olması artıyor. Aynı zamanda da eğitimli kız çocukları güçlü birer bireyler olarak sosyal hayata ve demokrasinin gelişmesine ve barışa önemli katkıda bulunuyorlar. Bütün bunlar çeşitli şekillerde masaya yatırıldı. Örnekler, dünyanın çeşitli bölgelerinden örnekleri dinledik. Yaşanan sıkıntıları ve bazı çözümleri dinledik. Bunları onlarla tartıştık. Çok yoğun bir gün oldu. Sonunda da öğrencilerle, kızlarımız, erkeklerimiz, bütün öğrencilerimizle birlikte bir şenlik şeklinde kapattık. Öyle söyleyeyim.
Evet, alınan aslında konular, değerlendirilenler gerçekten çok önemli. Tabii ki hayata geçirilmesi de.
Evet. Evet, öncesinde de çocuklarla hafta sonu öğrencilerle bir çalıştay yaptı UNICEF ve Aydın Doğan Vakfı. Bu çalıştayda çocuk hakları, kadın erkek eşitliği, kız çocuklarının hakları, kız çocuklarının 18 yaşından önce evlenmelerinin sakıncaları, bu yoldaki sıkıntılar, bunların hepsi görüşüldü. Çocuk gelin denilmemesine, bunun çok aslında kötü bir ifade olduğuna, hiçbir çocuğun gelin olmaması gerektiği üzerinde konuşuldu ve sonunda da çocuklar bize bir deklarasyon sundular. Bu deklarasyonda da çok önemli hususları dile getirdiler. Öncelikle onları dinlemiş olmaktan da hep birlikte çok mutlu olduk.
Evet, bu ikincisiydi. Önümüzdeki yıl üçüncüsü düzenlenecek ve o zamanlık değil mi?
Evet, evet. Önümüzdeki yılda düzenlenecek. Çok daha büyük kapsamlı olmasını planlıyoruz. Çünkü çok talep aldık. Çocuğuyla, torunuyla gelmek isteyen anneler, anneanneler, aileler, katılmak isteyen vatandaşlar, tabii ki imkan yok herkesi bir salona sığdırmaya, ama bunun bir kısmını önümüzdeki sene konferans şeklinde, ikinci kısmını da büyük bir şenlik şeklinde yapmayı düşünüyoruz. Kız çocuklarımızın gerçekten de iyi eğitim alması, güçlü birer birey olarak yetişmeleri bütün ülkenin her şeyini değiştirecektir diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayrıca vakfın yapmış olduğu bu çalışmaya da destek oldu. Bu da çok önemli. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim ilginiz için. Seneye yine görüşmek üzere diyeyim. Size de iyi çalışmalar diliyorum.
Sağolunuz. Tabii seneden önce de görüşürüz inşallah, yapılan çalışmaları
i̇nşallah,
duyurmak
inşallah,
isteriz.
İnşallah.
Hayata geçirilenleri. Sağolunuz efendim. Aydın çok Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Canan Fetvacı telefon attığımızdaydı. Stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Merhabalar, hoş bulduk Dilek Hanım.
Merhaba. Bildiğimiz gibi 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 93. Evet. Yılıydı. Doğma büyüme bir Ankaralı olarak coşkuyla, mutlulukla Ankara'nın başkent oluşunun 93. yılını kutlamış oldum ben, evet, kendi adıma, evet, söylüyorum. Evet. Tabii kutlamalar da yapıldı. Evet. Kutlu olsun diyelim bir kez daha. Şimdi Ankara'nın başkenti oluşuna giden süreçle başlayalım sohbetimize isterseniz.
Evet. Tabii 13 Ekim'de oldu ama daha öncesinde her olayda olduğu gibi daha öncesi var. Daha çok Lozan'dan sonra hareketlenmiş gibi görünmekle birlikte bu karar. Aslında bakarsanız kimilerine göre bu bir seçim bile değildi. Zaten hali hazırda hani de facto bir durum vardı, bir gerçeklik vardı ortada. Çünkü kongreler döneminden, milli mücadelenin başından itibaren gelen süreçte Ankara'nın önemli bir rol oynadığını görüyoruz açıkçası. Bir kere meclisimiz orada kurulmuş oldu. Dolayısıyla meclisin orada olmuş olması zaten Ankara'ya bir bu süreçte hani bir yıldız olarak öne çıkmasını sağlamış oldu. Ki bu karar da gene tartışmalı bir şekilde alındı. Hani Sivas'ta olmasına daha çok bu çalışmaların yapılmasına, milli mücadelenin heyeti temsiliyenin daha çok orada çalışmasına yönelik bir takım gerekçeler de öne sürülmekteydi. Ancak Ali Galip olayı gibi hani böyle orada bir takım sıkıntıların yaşanmasından dolayı bir de tabii Ankara'nın kendine göre başka türden de artıları var. Onları belki biraz sonra tekrar söyleyeceğiz. O yüzden Ankara daha uygun bulundu ve dolayısıyla meclisin Ankara'da olmuş olması zaten aslında bir anlamda hali hazırda bir hükümetin Ankara'da olmasından dolayı yurt dışıyla İstanbul hükümetiyle de ayrışmasından dolayı bir Ankara hükümeti denilmesinden dolayı zaten böyle bir durum vardı. Biraz da tabii bunun gerekçesiyle diğer taraftan Ankara'nın öne çıkmasının sebebi zaten Sivas, Ankara, Tokat üçgeninde böyle burada bir düşünce vardı. İşte Kayseri olabilir deniliyordu. Yani o çevrede bir
daha... Zaten de İç Anadolu gibi değil
evet,
mi?
Daha hani çok ortası, Anadolu'yu evet. merkeze almaya evet. çalışıyordu Mustafa Kemal. Çünkü İstanbul'un durumu belli. İşgal altında zaten. Ama Lozan'dan sonra da gene ileride olabilecek tehlikelere ki Möntro'ya kadar hani Boğazların durumu, işte İstanbul'un durumu gene de tam tehlike geçmiş sayılmazdı gerçekten de. Çok daha güvenlikli. Hatta bunu ifade edebilmek için Ferit Tek şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki yani bir başkentin daha çok hani kalp gibi düşünülüp merkezde olması lazım. Ayaklar, kollar onu savunması lazım. Ama İstanbul bir baş gibi diyor. Dolayısıyla ilk gelen başı vurduğunda o zaman diyor vücudun çalışacak durumu kalmaz. Hakikaten de hemen ilk işgal kuvvetleri İstanbul'a yönelmişlerdi ve bizim elimiz kolumuz bağlanmıştır. Hükümet merkezlerimizin önünde İngiliz askerleri. Düşünsenize yani hakikaten İstanbul'un o dönemde yaşadığı, işgal altındaki döneminde yaşandığı süreç bize çok o anlamda ders verdi tabii ki. Burada bir taraftan da Sakarya'daki sürecin yaşanması ne kadar doğru bir karar verildiğini. Çünkü hemen Eskişehir, Kütahya Eskişehir muharebeleri kaybedildiğinde hemen bir geriye doğru Polatlı Ankara'ya doğru bir geri çekimi ve oradan destek alma gibi bir şey söz konusu olmuştur. Ki bütün bu süreçler zarfında milli mücadelenin bütün süreçleri yani bu sadece Ankara'ya gelişinden itibaren değil Atatürk'ün 27 Aralık'ta Ankara'ya gelişinden itibaren değil daha öncesinde hemen işgallerin ardından İzmir'in işgalinin ardından 15 Mayıs'ta Ankara halkı çok bilinçlidir ve mitingler yapılması çağrısına ilk cevap veren yerlerden bir tanesidir. Hakikaten Kuvayi Milliye ruhu çok yüksek bir kent. Hala da öyle hala olduğunu düşünüyorum. Açıkçası aynı şeyi düşündüğümüze göre bu ya, doğru evet, diye düşünüyorum.
Doğru gerçekten.
Dolayısıyla yani Kuvayi Milliye ruhu gerçekten yüksek bir kent. Mitingler yapılmıştır. Özellikle Vali Muhittin Bey mesela çeşitli tutuklamalar iddiatçılara karşı, Kuvayi Milliyecilere karşı böyle tutuklamalar yapmaktadır. Buna rağmen vazgeçmemişlerdir. Özellikle bu yeni hareketi milli mücadele ruhunu destekleyecek şekilde davranmışlardır. Nedir bu? Mesela dışarıdan gelenleri özellikle bu düşmanın gelmesinden sonra Eskişehir'de, Kütahya'da yaşananlardan sonra gelenleri misafir etmişlerdir mesela düşmandan kaçanları. Ya da yaralıları tedavi etmek için gayret göstermişlerdir. Yahut da para yardımı yapmışlardır. İnşaat, meclisin inşaatı ile ilgili her türlü desteği vermişlerdir. Bu anlamda baktığımızda gerçekten Ankara halkının manevi destek anlamında çok ciddi bir destek verdiğini görüyoruz bu sürece. Onun da vermiş olduğu bir artı durum durum söz konusu Ankara'nın daha öne çıkmasında diğer kentlere göre. Diğer taraftan demir yollarının olması, tabii ki demir yolunun olması ve demir yolunun o dönem için yolculuk için bir yere hemen, mesela İstanbul'a hemen ulaşmak için çok uygun olması. Bir taraftan da Anadolu'nun gerçekten kalbi gibi görebiliriz Ankara'yı. Hala da öyle diye düşünüyorum. Hatta Cemal Nuri'ydi sanıyorum Gelibolu vekili. Şey diyor, yazın Ankara'nın tozunu, kışın çamurunu çekmeliyiz ki biz burada Ankara'nın durumunu gördüğümüz zaman Anadolu'yu görmüş oluruz ve Anadolu'nun ihtiyaçlarını anlamış oluruz. İstanbul'dan bunu anlayamayız diyor. Hakikaten de baktığınız zaman İstanbul'un
çok daha farklı, yani
daha farklı.
Diğer şehirlerden.
Anadolu'yu anlama şansı yok. Orası ayrı bir ada gibi gerçekten.
Yani Ankara'da
de.
O dönemlerde zaten sizin söylediğiniz gibi tozuyla, toprağıyla
tabii,
bir bayındırlık
anlamında
gibi
sıkıntılı. Sıkıntılı. Tabii ki. Evet. Ha, yani yeni bir şehir değil. Çok eski bir,
eski bir şehir.
Yani Hititlerden, Frigyalılar, hatta Paleolitik dönemden itibaren
yapı olarak.
Evet, ama belli bir yerde kalmış, geri kalan kısmı gelişmemiş. O anlamda gerçekten bir kasaba görüntüsünde. Hala da İstanbul'la o anlamda bir metropol şehri olma anlamında yarışabilir mi? Orası ayrıca tartışılır. Ancak metropol olması için çabalar sarf edilmeye çalışılmıştır. İşte şehir emaneti kurulmuştur. Ondan sonrasında imar müdürlüğü kurulmuştur. Bir takım projeler, özellikle imarı ile ilgili yerel halktan araziler alınarak Jansen planı gibi mimari planlar, ciddi hani şehir planları yapılmıştır. Ve şu anda da aslında ana çerçeve o mimari planlar üzerinden gitmiştir. Ha, çok iyi değerlendirilmiş midir? O dönemki şehir emanetinin biraz açıkçası tam başarılı olamadığını söyleyebiliriz, ama tabii pek çok şeyle aynı anda uğraştıkları için mesela uzun süre kanalizasyon sorunu halledilememiştir o anlamda bakarsanız. Elektrik, su sorunları uzun süre halledilememiştir, ama buna rağmen böyle bir şehir yapılanmasına, yeni bir başkent oluşmasına giden yolda özellikle ulusal burjuvazinin oluşması demokrasi için çok önemli. Yani orta sınıfın, orta tabakanın oluşması. Şimdi İstanbul'a baktığımızda zaten belli bir kent yapılaşması var orada. Yapılarıyla bir Osmanlı mimarisi var, yani bir Osmanlı mirası var. Hala da gittiğimiz zaman o şehrin o yapısını görürüz. Ankara'da her ne kadar Hamamönü çevresinde, işte kale çevresinde böyle bir Osmanlı mimarisi varsa da bu şehrin geneline yansıyan bir durum değil. Dolayısıyla yeni kent tipini, işte mesela memurlar lojmanlarını diyelim,
memurlar
ki,
şehri diye de biliriz.
Evet,
hala da öyledir.
Hala da öyle. Kuruluş amacı da o. Yani hükümetle ilgili bütün bakanlıklar orada olacak, memurlar olacak. Özellikle böyle bir merkez olacak ve buna ilişkin mimari planlarda bunu destekleyecek şekilde olacak. İstanbul'da böyle bir yapılaşmaya gidecek çok fazla arka plan da görmüyorlar. Burada yepyeni bir kenti kurabilme, yeniden planlama şansı da var o anlamda. Bu da bir artısı Ankara'nın. Bir taraftan da İnebolu'dan gelen, tabii bütün o milli mücadele sürecinde İnebolu limanına bağlı olması, bir liman şehri değil ama bir limanla da bağlantısının olması, mesela bir Sivas'a göre daha bir Kayseri'ye göre daha bir bu anlamda avantajlı olması, hatta o milli mücadele sürecinde Mustafa Kemal'in sözü var mesela, işte gözüm Sakarya'da ama kulağım İnebolu'da, çünkü bütün o mühimmat, silah, İstanbul'dan kaçırılan her şey İnebolu üzerinden geldiği için önemli, hani kıymetli bulunuyor o bağlantıda, bir şey olduğunda bir limana ulaşabilmek açısından. Ve korunaklı tabii ki, hani her anlamda hızlıca karar verilerek hükümet merkezlerine zarar görmemesi adına korunaklı bulunan bir alan. Bu yüzden de hani böyle bir durum sebebiyle 9 Ekim'de, yani bütün bu tartışmalar tabii yapılıyor. 9 Ekim'de İsmet Bey böyle bir kanun teklif ediyor. Yani devletin
Ankara'nın
başkanının olmasına dair. Evet, bu tartışılıyor ve çoğunluk kabul ediyor bunu. 13 Ekim'de de bu devletin makarri idaresi Ankara şehridir diye kanun maddesi olarak onaylanıyor.
Yani böylece, 13 Ekim 1923'te
evet,
bu.
Evet, evet, bu onaylanmış oluyor. Aynen öyle. Yani aslına bakarsanız hani hakikaten de doğru. Çünkü dediğim gibi o dönemde de hala tehlike devam ediyor. Her ne kadar ciddi bir savaş sürecinden geçmiş olsak bile daha henüz o işgal sürecinin etkileri devam ediyor. O yüzden orada yürütülen bütün çalışmaların, yani hatta biz Gazi Meclis diyoruz mesela meclise de, yani Ankara'nın tamamının bu anlamda sürece destek verdiğini, pek çok şehre göre ciddi manada destek verdiğini söyleyebiliriz. hani Mustafa Kemal'in bir sözü var. Bir geminin topunun telaşına düşülecek yerde hükümet merkezi olamaz diye. Bir de Osmanlı'yla yani özellikle mesela İngilizler işgal konusunu o kadar ciddiye alıyorlar ki hani kesin olacak ve paylaşım planları falan biliyorsunuz zaten. Hani o zaman mesela kendileri diyorlar İstanbul'u farklı bir devlet haline getirelim. Ya da İstanbul bir liman kenti olarak herkese açık bir liman kenti olsun. Yani İstanbul üzerinde kendilerinin bir takım projeleri var. İstanbul böyle kendi projelerine denk gel Osmanlı başkentini de Anadolu'da bir yere alalım gibi bir planları var aslında. İlk başta kendileri böyle düşünürken sonrasında mesela Ankara'da elçiliklerin olmaması en büyük problem olmuştur. Çünkü o dönemde uluslararası ilişkiler, dış ilişkiler çok yoğun devam ediyor ve elçiliklerimiz yok doğru düzgün. Birkaç elçilik var sadece. Fransa'nın da bir temsilcisi var. Mesela İngilizler neredeyse 1929'lara kadar bu anlamda zorluk çıkarmışlardır. Halbuki kendileri böyle ama o plan bozulduğu için bir süre...
Kendileri tabii ki buna evet, zorluk çıkarttılar
evet,
bu durumu.
Ve hani bir anlamda İngiliz hükümetinin elçiliğinin olduğu yere onlar gelecekler. 2 sene Ankara olacak ama sonra onlar İstanbul'a tekrar dönecekler diye de böyle bir iddiaları vardır. Tabii buna Atatürk'ün de zekice bir karşılığı olmuştur. Yani bir şekilde İngiliz kralını davet ederek Ankara'ya böyle bir oluşumun olduğunu ona göstermiştir. Yani bir anlamda baktığımız zaman bir yeni hükümet merkezinin olduğunu, yeni bir şehrin kurulduğunu, artık bunun yıkılmayacak başka bir oluşumun, yepyeni bir cumhuriyetin her ne kadar onlar kabullenmeseler de başlangıcı olduğunun önemli bir göstergesidir Ankara. Sadece yani istiklal savaşının sürecinde değil, aynı zamanda istikbalin de belirlenmesinde, Atatürk'ün de bu süreçte aynı şekilde yani istikbalimizi kurtardığı gibi bu anlamda Ankara'yı başkent seçerek istiklalimizi de kurtarmıştır diyebiliriz. Çünkü İstanbul'da bu tehlikeler devam ediyordu bu
evet,
anlamda.
Çünkü İstanbul işgal altında, sadece İngilizler yoktu.
Sonrasında elbette, tabii. Lozan'dan sonra zaten onların çıkışı beklenmiştir. Bu süreç işgalden sonra oluyor ama gene de dediğim gibi tehlike devam ediyor. Bir de öncesinde de zaten Ankara'ya ilişkin böyle bir algısı var. Hatta Müfit Kansu diyor yani biz Ankara olacağını zaten kongre sürecinde biliyorduk ama bunu biraz mahrem tutuyorduk. Çünkü tepkiler vardı. Hatta İsmet İnönü'nün teklifinde bile hani hilafet merkezi olarak gibi söyleniyor ilk başta, ilk tekliflerinde. Yani bu aslına bakarsanız hani bir denge kurulana kadar bir sürecin geçmesi. 1920'lerde başlıyor çünkü Ankara'nın düşünülmesi bir merkez olarak ama 23'e kadar bunun olgunlaşması, kabul görmesi kamuoyunda. İstanbul uzun süre başkentlik yapmış. Hakikaten de baktığımız zaman bugün İstanbul şehrinin dünyadaki jeopolitik önemi bambaşkadır.
Hala
o da ayrı.
Devam ediyor.
O da ayrı.
Var,
yani onu kimse reddetmiyor zaten. Ama bunun bizim Cumhuriyet'in kuruluşundaki dengeler göz önüne alındığında en doğru karar olduğu, dönemin şartları ve sonraki süreçler göze alındığında en doğru karar olduğu kanaati herkesçe takdir edilmektedir. Çünkü İstanbul'un durumu bir Osmanlı hükümetinin temsilcisi durumundadır. Orada kurulacak yeni bir hükümet her zaman onun gölgesi altında kalacaktı. Yepyeni bir şey oluşurken eskinin üzerinden gitmesi çok zor. Bu anlamda hani önemli bir ayrımın yapılması ki bunu zaten batılı devletler de, itilaf devletleri de bilerek kullanıyorlardı. Yani İstanbul hükümetini İstanbul diyerek öne çıkararak ve Ankara hükümeti Ankara olarak mesela daha farklı olduğu, evet yeni bir cumhuriyetin başlangıcı olduğu böyle daha netleşmiştir,
evet,
altı çizilmiştir.
Sayın Karabas son 25 saniyemiz diyeyim. Ne söylemek istersiniz?
Yani inşallah nice 93 yıllara diyelim. Çünkü gerçekten Ankara'nın o ruhunu hissetmek, belki ulusa gittiğiniz zaman biraz tedirgin olursunuz, korkarsınız ama o korkuyu biraz bırakırsanız kenara, büyüsüne, o eski Ankara'nın büyüsüne, o milletvekillerinin hiçbir şey yokken, halkın hiçbir şey yokken burada yaptığı çabalara şahit olursunuz ruhunuzla.
Evet, gerçekten öyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Nice 93 yıllara olsun. Evet. Ankara'mızın başkent oluşunun evet, 93. yılını kutluyoruz. Daha da çok kutlayalım.
Teşekkür
ediyoruz.
Teşekkür
geldiğiniz ediyorum. İçin sağolunuz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ stüdyo konuğumuzdu.
İyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler. 28 Bilecik 25 Yamamur.